Ayrım 2. Sayfa 9. Her zaman olduğu gibi Charles'a. 1. Bölüm. Saint Peron, Ekim 1916. Rüyamda yiyecekler görüyordum. Gevrek bagetler, fırından yeni çıkmış, üzerinden dumanlar tüten, içi bembeyaz ekmekler, tabağın kenarından taşan peynirler, kaplarına sığmayıp mis kokularıyla her yanı saran kara üzümler ve erikler. Tam uzanıp bir tane alıyordum ki ablam beni durdurdu. "Defol," diye mırıldandım. "Açım." "Sophie, uyan." O peynirin tadına bakabilirdim. Ağzımı Reblaken peyniriyle doldurur, o sıcak ekmeğin koca bir dilimine sürer, sonra da ağzıma bir üzüm atabilirdim. O yoğun tadı alıyor, zengin aromasını koklayabiliyordum. Ama ne yazık ki ablam bileğimi kavrayıp bana engel oldu. Tabaklar gözden kaybolmaya, kokular yok olmaya başladı. Ben onları uzandıkça hepsi sabundan baloncuklar gibi kayboluyordu. "Sophie, ne var? Aurelien'i götürüyorlar." Yana dönüp gözlerimi kırpıştırdım. Ablam üşümesin diye tıpkı benim gibi pamuklu bir bere takmıştı. Elinde tuttuğu mumun kuvvetsiz ışığında bile yüzünün solduğu, gözlerinin şaşkınlıktan kocaman açıldığı görülebiliyordu. "Aurelien'i götürüyorlar, aşağıdalar." Zihnim açılmaya başlamıştı. Tam altımızdan gelen bağırışmaları duyuyordum. Sesleri taş avluda yankılanırken kümesteki tavuklar panikle gıdaklıyordu. Gece rüzgarı inanılmaz bir şiddetle esiyordu. Geceliğimi çekiştirip yatağımda doğruldum ve komodinimdeki mumu yakmaya çalıştım. Ablamın yanından sallana sallana pencereye yürüyüp araç farlarının aydınlattığı avludaki askerlere ve dipçik darbelerinden korunmak için kollarıyla başını saran erkek kardeşime baktım. "Neler oluyor?" "Domuzdan haberleri var." "Ne?" "Monsieur Sir bizi ispiyonlamış olmalı. Odamdan bağırışmalarını duydum. Aurelien nerede olduğunu söylemezse onu götüreceklermiş." "Bir şey söylemez." Kardeşimin çığlığını duyduğumuzda irkildik. O anda ablamı zar zor tanıyabildim. 24 yaşındaydı ama sanki aniden 20 yaş yaşlanmıştı. Dehşetinin benim yüzüme yansıdığını biliyordum. Korktuğumuz başımıza gelmişti. Ellen panikle titreyen sesiyle, "Başlarında bir de komutanları var. Onu bulurlarsa," diye fısıldadı. "Hepimizi tutuklayacaklar. Aras'ta neler olduğunu biliyorsun. Bizi örnek olsun diye gösterecekler. Hem çocuklara ne olacak?" Düşünceler zihnimde dönüp duruyordu. Kardeşimin konuşabileceği ihtimali aklımı başımdan almıştı. Omzuma bir şal atıp parmak ucumda pencereye yürüdüm ve avluya baktım. Orada bir komutanın bulunması bunun tehdit dolu birkaç söz ve yumrukla öfkesini akıtmaya çalışan sarhoş askerlerin işi olmadığını gösteriyordu. Başımız gerçekten beladaydı. "Onu bulacaklar Sophie. Birkaç dakikalarını alacak yalnızca. Sonra da..." Ellen'in sesi yaşadığı paniğin etkisiyle yükselip gürleşti. Bense hiçbir şey düşünemiyordum. Gözlerimi kapattım. Sonra açtım. "Alt kata in," dedim. "Masum rolü oyna. Aurelien'in ne yaptığını sor. Onunla konuş. Dikkatini dağıt. Adamlar eve girmeden önce bana biraz zaman kazandır." "Sen ne yapacaksın?" Ablamı kolundan kavradım. "Git ama sakın onlara bir şey söyleme, anladın mı? Her şeyi inkar et." Ablam biraz tereddüt ettikten sonra arkasından havalanan geceliğiyle koridora koştu. Kendimi bir daha o birkaç saniyede hissettiğim kadar yalnız hissettim mi hiç bilmiyorum. Korku boğazımı sarılmış, ailemin kaderinin ellerimde olduğunu hissetmemin ağırlığı üzerime çökmüştü. Hemen babamın çalışma odasına koştum ve masasının çekmecelerini karıştırıp eski kalemler, kağıt parçaları, kırık saat parçaları ve eski faturalar gibi elime ne geçtiyse savurmaya başladım. Aradığım şeyi bulduğumda Tanrı'ya şükrettim. Sonra alt kata koşup kilerin kapısını açtım ve titrek mum ışığına hiç ihtiyacım olmadığı için karanlıkta taş basamakları dikkatle inmeye başladım. Bir zamanlar bira ve kaliteli şarap fıçılarıyla dolu olan arka kilerin ağır sürgüsünü kaldırıp boş varillerden birini kenara ittim ve eski dökme demirden ekmek fırınının kapısını açtım. Henüz yeterince büyüyemeyen domuz yavrusu uykulu gözlerini kırpıştırdı. Ayağa kalkıp saman yatağından bana baktı ve homurdandı. "Size ondan bahsetmemiştim değil mi? Monsieur Girard'ın çiftliğine el konulduğunda onu kaçırmıştık. Tanrı'nın bir lütfu gibi karmaşanın içinde yolunu kaybetmiş, bir Alman aracının arkasına yüklenen domuzlardan ayrılıp büyük anne Paula'nın koca eteğinin altına gizlenmişti. Bir parça et elde edebileceğimiz büyüklüğe erişmesi ümidiyle haftalardır onu meşe palamudu ve artıklarla besliyorduk. O parlak derisi ve yağlı eti geçen ay boyunca Le Cocruş sakinlerinin hayallerini süslemişti. Dışarıda kardeşimin tekrar çığlık attığını, sonra ablamın sert ve ısrarcı bir tonla bağırdığını duydum. Ancak Alman subayının sert sesi ikisini de susturmuştu. Domuz, kaderini biliyormuş gibi zeki ve anlayışlı gözlerle bana baktı. "Affedersin Mompeti, affedersin küçüğüm," diye fısıldadım. "Ama başka çarem yok." Sonra elimi uzattım. Birkaç dakika içinde dışarıdaydım. Mimi'yi de uyandırmış, sessiz kalırsa benimle gelebileceğini söylemiştim. Son birkaç aydır birçok olaya tanık olan çocuk, hiçbir şey sormadan boyun eğmiş, kucağında küçük erkek kardeşiyle yataktan kayıp elini avucuma koymuştu. Kış yaklaştığı için hava ayazdı ve akşam yaktığımız ateşten hala odun kokusu geliyordu. Arka kapının taş kemerinden bakıp komutanı görünce duraksadım. Bizim tanıdığımız ve alay ettiğimiz komutan Herr Becker değildi bu. Tıraşlı, vurdum duymaz, temkinli ve daha zayıf bir adamdı. Karanlıkta bile tavırlarının yabani bir cehalet değil de zeka barındırdığını görmek gözümü korkutmuştu. Bu yeni komutan kuşkucu bakışlarla pencerelerimizi inceliyordu. Belki de bu binada kıdemli Alman askerlerinin kaldığı Furya çiftliğinden daha rahat edeceklerini düşünüyordu. Tüm kasabayı gören, yüksek konumu sayesinde stratejik bir noktada bulunduğumuzu anlamıştı sanırım. Evimizin kasabasının önde gelen otellerinden biri olduğu günlerden kalma 10 odası ve atlar içinde ahırı vardı. Ellen, parke taşlık yolda kollarıyla Aurelien'i korumaya çalışıyordu. Askerlerden biri tüfeğini kaldırdı ama komutan ona durmasını işaret etti. "Ayağa kalkın," diye emretti. Ellen geriye doğru tökezleyerek geri adım attı. Ablamın korkudan iyice gerilmiş yüzüne baktım. Annesini gördüğü anda Mimi'nin elimi sıkıca kavradığını hissettim ve yüreğim ağzıma gelmiş olmasına karşın ben de onun elini sıktım. Sonra uzun adımlarla ilerledim. "Tanrı aşkına neler oluyor burada?" Sesim avluda yankılandı. Sesimin tonuna şaşıran komutan bana baktı. Eteğine yapışmış parmak emen bir çocuk ve kucağında kundaklı bir bebekle kemerli kapıdan avluya yürüyen genç bir kadın. Gece başlığım hafifçe gevşemişti ve beyaz pamuklu geceliğim de öyle yıpranmıştı ki tenimi örten kumaşın varlığı güçlükle fark ediliyordu. Küt küt atan kalbimin sesini duymamış olmasını ümit ettim. Doğruca ona baktım. "Ne suç işledik ki adamlarınız bizi cezalandırmaya geldi?" Evinden ayrıldığından beri belli ki hiçbir kadın onunla bu tarzda konuşmamıştı. Avluya hakim olan sessizliğe şimdi bir de şaşkınlık duygusu ekleniyordu. Böylesi bir başkaldırının bize kurtaracağını düşünen kardeşim ile ablam beni daha iyi görebilmek için döndüler. "Sen kimsin?" "Madame Lefebvre." Komutanın parmağında alyans aradığımı görebiliyordum ama boş bir beklentiye girmişti. Bu bölgedeki birçok kadın gibi ben de yüzüğümü uzun zaman önce satmıştım. "Madam, evinizde yasa dışı yollarla hayvan beslediğinizi öğrendik." Adamın Fransızcası, önceki görevini işgal edilmiş topraklarda yaptığı izlenimini uyandıracak kadar iyiydi ve sesi sakindi. Beklenmedik bir şeyden gözü korkacak birine benzemiyordu. "Hayvan mı?" "Güvenilir bir kaynaktan evinizde bir domuz beslediğinizi öğrendik. Kanunlara göre yönetimden gizli olarak evde hayvan barındırmanın cezası hapistir." Adamın bakışlarını yakaladım. "Size böyle bir bilgiyi kimin verdiğini biliyorum. Monsieur Söl değil mi?" Yanaklarım kızarmış, uzun bir örgü halinde omzumdan aşağı sarkan saçım elektriklenmişti. Ensemdeki tüyler diken diken olmuştu. Komutan askerlerden birine döndü. Adamın yan yan bakışı söylediğimin doğruluğunu kanıtlıyordu. "Sayın komutan, Monsieur Söl ayda en az iki defa buraya gelir ve bizi kocalarımızın yokluğunda onun ilgisine muhtaç olduğumuza ikna etmeye çalışır. Onun sözde nezaketine kanmadığımız için de hakkımızda söylentiler yayıp bizi tehdit eder. İnandırıcı olmasa yetkililer harekete geçmezdi. Bu ziyaretin başka bir amacı olduğunu sanıyorum sayın komutan." O anda bana doğru korkunç bir bakış attı. Topuklarının üzerinde dönüp evin kapısına doğru ilerledi. Ona ayak uydurma çabasıyla ayaklarımı dolaşan geceliğimle peşinden gittim. Karşısında bu kadar cesurca konuşmam suç sayılabilirdi ama artık korkmuyordum. Bize bir bakın, biftek, kuzu pirzolası ya da domuz filatosu ile besleniyormuşuz gibi bir halimiz var mı? Adam döndü ve geceliğimin kollarından hafifçe görünen kemikli bileklerime göz attı. Son bir yılda belim 5 santim incelmişti. Otelden kazandığımızla yiyip içiyormuşuz gibi görünüyor muyuz? 2 düzine tavuktan yalnızca 3 tane kaldı. Adamlarınız yumurtalarını alır diye memnuniyetle bakıp beslediğimiz 3 tavuk. Alman yetkililerin diyet olarak nitelendireceği şeylerle besleniyoruz zaten. Elimizdeki kısıtlı et ve unu, yulaflı ve kepekli ekmeği de hayvan beslemek için kullanacak değiliz ya. Komutan arka koridora geçmişti. Ayak sesi döşemenin üzerinde yankılanıyordu. Biraz duraksadı ve sonra bara yürüyüp bir emir verdi. Bir yerlerden çıkan bir asker ona bir lamba uzattı. Bebeklerimizi besleyecek sütümüz yok. Çocuklarımız açlıktan ağlıyor. Gıdasız kaldığımız için hastalandık. Buna karşın gecenin bir yarısı gelip 2 kadını korkutuyor, masum bir gence merhametsizce davranıyor, bizi tartaklayıp tehdit ediyorsunuz. Neden? Utanmazın teki sizi ziyafet çektiğimizi söylediği için mi? Elim titriyordu. Komutan çocuğun kıpırdandığını gördü. Ben de korkumdan onu çok sıkı tuttuğumu fark ettim. Gerileyip şalımı düzelttim ve Mimi'ye bir şarkı mırıldanmaya başladım. Sonra başımı kaldırdım. Sesimdeki acıyı ve öfkeyi gizleyemiyordum. Evimizi arayın o halde komutan. Altını üstüne getirin. Sağlam ne kalmışsa onu da siz mahvedin. Müştemilatı da arayın. Adamlarınızın canı öyle istedi diye çoktan soyup sona çevrilen binadan bahsediyorum. Şu efsanevi domuzu bulduğunuzda adamlarınıza güzel bir akşam yemeği olur umarım. Bakışlarımı beklediğinden biraz daha uzun bir süre gözlerinden ayırmadım. Pencereden ablamın eteğiyle Aurelia'nın yaralarını sildiğini ve kanamasını durdurmaya çalıştığını gördüm. 3 Alman askeri başlarında bekliyordu. Gözlerim artık karanlığa alışmıştı ve komutanın kafasının karıştığının farkındaydım. Kuşkulu gözlerle bakan adamları da onun emir vermesini bekliyorlardı. Komutan isterse evin her yerini didik didik aratabilir, benim sıra dışı taşkınlığımın cezasını da hepimizi tutuklayarak ödetebilirdi. Ama Söl'ün ona yanlış bilgi vermiş olabileceğinden kuşkulandığı belliydi. Yanıldığını görme ihtimalinden hoşlanacak birine de benzemiyordu. Poker oynadığımızda Edward kahkahalarla güler, yüz ifadem gerçek hislerimi asla yansıtmadığı için benim çok zorlu bir rakip olduğumu söylerdi. O anda kendime şu cümleyi hatırlattım. Bu, hayatım boyunca oynayacağım en önemli oyun. Komutan ve ben birbirimize baktık. Bir an için etrafımızdaki her şey donup kalmıştı. Cephedeki patlamaların uzaktan gelen gürültüsünü, ablamın öksürdüğünü, kümeslerdeki zavallı sıska tavuklarımızın tedirgin gıdaklamalarını duyabiliyordum. İkimiz de gerçekler üzerine kumar oynarken sesler bir anda kısılmıştı sanki. Sonra bakıştık. Kendi kalp atışlarımı duyduğuma yemin edebilirim. Bu nedir? Hangisi? Lambayı kaldırdı ve altın rengi solgun ışık tabloyu biraz aydınlattı. Bu, yeni evlendiğimizde Edward'ın yaptığı portremdi. Tablodaki kadın bendim. Evliliğimizin ilk yılında omuzlarıma düşen ışıl ışıl gür saçlarım, pürüzsüz taze tenim ve sevildiğini bilen birinin ağırbaşlılığıyla poz veren ben. Birkaç hafta önce onu sakladığım yerden çıkarmış, ablama da, kendi evimde neye bakacağıma da Almanlar karar verecekse lanet üzerimden eksik olmasın demiştim. Komutan resmi daha iyi görebilmek için lambayı biraz daha kaldırdı. Ellen beni, onu oraya koyma Sophie, belaya davetiye çıkarır, diye uyarmıştı. Komutan sonunda bana döndüğünde gözlerini portreden güçlükle ayırabilmiş gibiydi. Yüzüme ve sonra tekrar resme baktı. Kocam yaptı. Ona neden bunu belirtme ihtiyacı duyduğumu bilmiyorum. Belki biraz içerlediğim içindi. Belki resimdeki ve karşısında duran kadın arasındaki fark yüzünden, belki de yanı başımda ağlayan sarışın çocuk yüzündendi. 2 yıldır bu işin içinde olan komutanlar, önemsiz suçlar yüzünden bizi taciz etmekten bıkmış bile olabilirlerdi. Komutan resme biraz daha bakıp gözlerini yere indirdi. ''Sanırım ne demek istediğimi anladınız madam. Konuşmamız bitmedi ama bu gece sizi daha fazla rahatsız etmeyeceğim.'' Gizlemeyi beceremediğim şaşkınlığımı görmüştü ve ben de onun bu şaşkınlıktan tatmin olduğunu fark etmiştim. Belki de kaderime terk edildiğime inandığımı bilmesi bile ona yetmişti. Zeki ve kurnaz bir adamdı. Dikkatli olmalıydım. Asker. Her zamanki gibi körü körüne itaat eden askerler dönüp far ışığında üniformalarının gölgeleri yere düşerken araçlarına yürüdüler. Ben de komutanın peşinden gittim ve kapının önünde durdum. Sesini son kez duyduğumda şoföre kasabaya doğru sürmesini emrediyordu. Askeri araç farlarıyla çukurlu yüzeyi aydınlatarak aynı yolda geri dönerken biz de arkasından öylece baka kalmıştık. Ellen titriyordu. Bembeyaz kesilmiş elini alnına götürüp gözlerini de sımsıkı kapatarak ayağa fırladı. Çocuksu gözyaşlarından utanan Aurelien, Mimi'nin elini tutmuş yanı başımda duruyordu. Motor sesinin tamamen uzaklaşmasını bekledim. Araç gönülsüzce gidiyormuş gibi tepeyi homurdanarak çıkıyordu. Canın yandı mı Aurelien? Kardeşimin başına dokundum. Yaralanmış, birkaç yeri morarmıştı. Nasıl bir adam silahsız bir gence saldırırdı ki? Aurelien irkildi. Yanmadı, dedi. Beni korkutamadılar. Seni tutuklayacaklar sandım, dedi ablam. Hepimizi tutuklayacaklar sandım. Ablamın o halini görünce korktum. Dipsiz bir uçurumun kenarında kararsızca duruyordu sanki. Gözlerini sildi ve kızını kucaklamak için eğildiğinde gülümsemeye çalıştı. Aptal Almanlar, hepimizi korkuttular değil mi? Korktuğu için annen de aptal. Çocuk sessizce ve ciddiyetle annesini izledi. Bazen Mimi'yi bir daha gülerken görüp göremeyeceğimi düşünürdüm. Ablam, özür dilerim, artık iyiyim diye devam etti. Haydi, hep birlikte içeri girelim. Mimi, sana ısıtabileceğim kadar sütümüz var. Ellerini kanlı geceliğine sildi ve bebeği almak için ellerini bana doğru uzattı. Jan'ı almamı ister misin? Ne kadar korktuğumu yeni yeni fark etmişim gibi şiddetle titremeye başladım. Bacaklarım gücünü kaldırım taşına bırakmış gibi zayıflamıştı sanki. Bir an önce oturmak istiyordum. Evet, dedim. Sanırım alsan iyi olur. Ablam uzandı ve ardından hafif bir çığlık kopardı. Gecenin karanlığında yüzü görünmesin diye güzelce kundaklayıp battaniyeye sardığım şey pembe, kıllı pırınlı bir domuz yavrusuydu. Jan yukarıda uyuyor, dedim ve ayakta durabilmek için elimi duvara yasladım. Aurelien dönüp baktı. Mon Dieu, aman tanrım, öldü mü? Kloroformla bayılttım. Babamın kelebek koleksiyonu yaptığı günlerden kalma bir şişe kloroformu olduğunu hatırladım. Birazdan uyanır diye tahmin ediyorum. Ama döndüklerinde onu bulmamaları için bir yere saklamalıyız. Döneceklerini biliyorsunuz. O anda Aurelien zevkten hafifçe ve ağır ağır gülümsedi. Ellen de Mimi'ye baygın domuz yavrusunu göstermek için eğildi ve sırıttılar. Ellen ne tuttuğuna inanamıyormuş gibi zavallının burnuna dokunup duruyor, yüzünü mıncıklıyordu. Kucağında domuzla mı çıktın karşılarına? Buraya geldiklerinde domuzu gözlerine mi soktun? Bir de üstüne geldikleri için onları azarladın. Ablam olanlara hala inanamıyormuş gibiydi. Aurelien gururla gözlerine soktun, dedi. İnanamıyorum, onu gözlerine soktun. Kaldırıma oturup gülmeye başladım. Üşüyüp kahkahalarım ile gözyaşlarım birbirine karışana kadar güldüm. Kriz geçirdiğimi sanan kardeşim elimi tutup bana yaslandı. Sadece 14 yaşındaydı ve kimi zaman gerçek bir erkek gibi diklenip, kimi zaman destek bekleyen çocuksu hallere bürünüyordu. Ellen hala derin düşüncelere dalmıştı. Hiç tahmin etmezdim, dedi. Ne zaman bu kadar cesur oldun Sophie? Küçük kardeşim benim, sana bunu kim öğretti? Çocukken fare gibi ürkektin. Evet, tam bir fare gibiydin. Ablama ne yanıt vereceğimi bilemedim. Eve girdiğimizde Ellen süt ısıtıp Aurelien hırpalanmış yüzünü yıkarken ben de portrenin karşısında durdum. O kız, Edward'ın evlendiği o kız, artık tanımadığım bir ifadeyle bana bakıyordu. Edward o ifadeyi herkesten önce görmüştü. O tebessümde bilgelik ve memnuniyet duygusu vardı, gurur vardı. Parisli arkadaşları benim gibi bir tezgahtara nasıl aşık olduğunu anlamazken o hepsine güler geçerdi. Çünkü benim içimdeki bu duyguyu görmüştü. Bu duyguyu onun sayesinde edindiğimin farkında mıydı bilmiyorum. Durdum ve bir süre o kıza baktım. Açlık ve korku nedir bilmeyen, sabah akşam Edward'la geçireceği özel anların hayalini kuran o kızın hislerini anımsadım. Bu resim bana dünyada güzellikler de olduğunu Bir zamanlar hayatımın korku, ısırgan otu çorbası, karartma zili yerine sanat, neşe ve aşkla dolu olduğunu anımsatıyordu. Tüm bunları kendi yüz ifademde görüyordum ve o anda ne yaptığımı fark ettim. Edward bana kendi gücümü, neyle ne kadar mücadele edebileceğimi gösteriyordu. Sana söz veriyorum. Döndüğün zaman yine bu portredeki kız olacağım Edward.